Ayrım 8, sayfa 91. Konu başlığı hoşgörü ve müsamaha. Bir adamın bize yanlış görünen bir içtihadını mantıki bir hata telakki edebiliriz. Bu hareketimize tahtiye, hatalı görme adı verilir. Fakat bu adamın bize yanlış görünen içtihadını ahlaki bir kabahat suretinde görmeye hakkımız yoktur. Bu ikinci nevi harekete de itham namı verilir. O halde bir adam kanaatinden dolayı tahdiye edilebilir fakat itham edilemez. Bazı kimseler vardır ki mantıki hata ile ahlaki kabahati ayıramazlar. Karşılarındaki adamları yalnız hatalı görmeye hakları varken onları suçlamaya kadar varırlar. Bunların şu yoldaki hareketlerine hoşgörüsüzlük, müsafesizlik adı verilir. Bazı kimselerde mantıki hata ile ahlaki kusurun aynı şeyler olduğunu bildiklerinden bir adamı kanaatinden dolayı yalnız tahdiye kalkışırlar, onu hiçbir şekilde ithama yaklaşmazlar. Hatta bunların nazarında bir adamın kanaati ister doğru olsun ister yanlış olsun daima saygıdeğerdir. Bu kanaatte mantıki bir hata görmeleri bu saygıya noksanlık getirmez. İşte bu gibilerin şu yoldaki hareketine de hoşgörü, müsafe denilir. Bununla beraber herhangi bir kanaatin mantıkça yanlış olduğunu iddia edebilmemiz de kolay değildir. Böyle bir iddiada bulunabilmemiz için elimizde yeteri miktarda ilmi ve mantıki deliller bulunmak lazımdır. Demek ki elimizde yeteri miktarda deliller bulunmaksızın bir adamı kanaatinden dolayı suçlamaya da hakkımız yoktur. Hoşgörülü bir adam olabilmemiz için bu noktayı da nazara almamız lazımdır. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Bazı yazarlar hoşgörü manasına olarak müsamaha yahut tesamüh kelimeleri kullanmaktadırlar. Halbuki müsamaha Fransızca indulgence kelimesinin mukabilidir. Indulgence bir adamın ahlaki kusurlarına göz yummak demektir. Müsamaha da Arapça'da aynı manaya delalet eder. Görülüyor ki hoşgörü ile müsamaha arasında derin bir fark vardır. Hoşgörü sahibi bir kimse, insanları mantıki hatalarından dolayı itham etmese de ahlaki kusurlarından dolayı ithamdan da geri durmaz. Demek ki hoşgörü müsamahayı gerektirmez. Hoşgörü sahibi olanın müsamahacı olmaması lazım gelir. İşte bu sebepten dolayı biz tolerans mukabil olmak üzere hoşgörü, müsafe kelimesinin kullanılmasının taraftarıyız. Bu iki hasletin ahlaki kıymetleri karşılaştırılınca görülür ki hoşgörü ahlaki bir fazilet olduğu halde müsamaha ahlakça bir eksiklik mahiyetindedir. Peygamber Efendimiz'in asrındaki Müslümanlar görüşünde isabet eden bir müçtehidin 10 sevaba, hata eden bir müçtehiden de bir sevaba nail olduğunu söylerler. Bu hal, hoşgörünün en parlak misalidir. Zamanımızda ise hoşgörücülük nadir olduğu halde müsamahacılık çoktur. Ahlaki bir inkılap yapmaya çalıştığımız bu zamanda iki önemli vazifeye de son derece itina etmemiz lazımdır. Müsamahacılıktan büsbütün sıyrılmalıyız. Hoşgörücülüğe tamamıyla sarılmalıyız. Hoşgörü toplumsal hürriyetin en esaslı şartıdır. İçtihadından dolayı her taraftan suçlamaya uğraşan bir adam nasıl hür düşünebilir? Altı çizili bölüm sona erdi. Hoşgörü olmayan memleketlerde ilim, felsefe gibi bilgiler terakki edemez. Orta Çağ'da Avrupa'da nice feylesoflar kitaplarıyla beraber diri diri yakıldılar. Bu sebeple Orta Çağ Avrupası ilim ve felsefece en ziyade geride kalmış bir cehalet dünyasıydı. Avrupa'nın bugünkü gelişmesi hep hoşgörünün vicdanlarda hakim olmasından sonra başladı. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Bugünse Avrupa'da yeniden hakim olmaya başlayan müsamahadır. Avrupa gittikçe maddileşiyor. İktisadi hırs her gün bir adım ileri arttıkça ahlaki ülküler bir adım geriye çekiliyor. Bu halin son neticesi manevi bir iflastır. İslam aleminde ise aksi hareket görülmektedir. Müslümanlar birkaç asırdan beri ahlaki bir gerilemeye düşmüşlerdi. Herkes birbirinin ahlaksızlığına müsamaha ediyordu. Tesamüh kelimesinin manası karşılıklı müsamahadır. Birbirini denetleyecek sınıflar arasında tesamüh vardı. Mesela kozmopolit aydınlar baskıcı devlet adamlarının zulümlerine, bunlar da kozmopolit aydınların her türlü ahlaksızlıklarına göz yumuyorlardı. Bu karşılıklı müsamahadan dolayı zavallı halk eziliyordu. Fakat Avrupa'nın aleyhimizdeki aşikar düşmanlıkları nihayet bizi milletçe dalmış olduğumuz bu derin uykudan uyandırdı. Kahramanlarımızın ve kahraman milletimizin büyük fedakarlıklarıyla vatanımız hamdolsun düşmanların pis ayaklarıyla lekelenmekten kurtuldu. Şimdi ise çabucak esaslı bir gelişme istiyoruz. Bu gelişmenin başlıca şartları müsamahayı terk etmek ve hoşgörüyü genel bir alışkanlık haline getirmektir. 6 çizili bölüm sona erdi. Indulgence. INDULGENCE. Konu başlığı: Toplumculuk. Cemiyet fertlerden oluşur. Cemiyetin ayrıca beyni, gözü, kulağı, elleri olmadığı için cemiyet kendi menfaatlerini görüp düşünemez ve menfaatine uygun işleri kendi kendine yapamaz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Cemiyetin menfaatleriyle zararlarını gören ve düşünen ve zararlarını def ederek menfaatlerini celbe çalışanlar da ancak onun terkibine dahil bulunan fertler olabilir. Fakat her fert bu genel işlerle sırf cemiyetin faydası için uğraşıyor mu? Fertlerin yaşayışına dikkat edersek görürüz ki birçokları yalnız kendi işleriyle uğraşıyorlar. Genel işlere hiç alaka göstermiyorlar. Vaka bu fertlerin kendi işlerini iyi yapmaları da cemiyet için faydalıdır. Fakat yalnız bu özel işlerin görünmesi yeterli değildir. Genel işlerin de düzgün ve kusursuz yapılması lazımdır. O halde özelce insanlardan başka genelce insanlara da ihtiyaç vardır. Genel işlerle uğraşan fertler de birkaç çeşide ayrılır. 1. Umumi işlerle sırf şahsi menfaatleri için uğraşanlardır. Mesela yalnız maaş almak için memur yahut iktisadi imtiyazlar koparmak için milletvekili olanlar. 2. Reislik sevdası ve iktidar hırsı ile siyasete atılanlar. 3. Gösteriş ve övünme güdüsüyle siyasi mevkilere göz dikenler. Bu üç çeşit fertler her ne kadar umumi işlerle uğraşırlarsa da sırf cemiyetin faydası için uğraşmazlar. Bu çalışmaların kaynağı kendi ferdi ihtirasları olduğu için cemiyetin esaslı menfaatleri yine ihmal edilerek yalnız bazı görünür menfaatlerinin teminine çalışılmış olur. O halde genel işlerin toplumsal menfaate uygun bir tarzda yapılması için başka türlü fertler lazımdır. Öyle fertler ki bunlar hem genel işlere büyük bir alaka göstermeli hem de bu alakalarını ne şahsi menfaatten ne mevki hırsından ve ne de övünme hissinden doğmuş olmamalı. Bu alakanın kaynakları yalnız milli, vatani, içtimai ülküler olmalıdır. 6 çizili bölüm sona erdi. Yani bu fertler genel işlerde tamamıyla garazsız, menfaatsiz, emelsiz ve hasbi bulunmalıdırlar. İşte bu seciyeye sahip fertlerin genel işlere karşı besledikleri alakaya toplumculuk denilir. Fransızlar bu manada esprit public tabirini kullanıyorlar. Toplumculuk, toplumsal ve siyasal gayretlerin temelidir. Bir memlekette toplumculuk ruhu yoksa, oradaki gayretlerden ve gayretçilerden büyük bir fayda beklememelidir. Toplumcuları çok olan bir memlekette istibdat, tahakküm, tagallup gibi şeyler yaşayamaz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve işaretlidir. Batının doğudan farkı, Garp milletlerinde toplumculuk ruhunun kuvvetli olmasıdır. Müslüman milletler arasında da bu seciyenin bilhassa Türklerde kuvvetli olduğunu görüyoruz. Türk milletinin emin bir istikbale sahip olması, fertleri içinde toplumculuk ruhunun kuvvetli bulunması sayesindedir. Bir millette toplumculuk ruhu nasıl vücuda gelir? Barıştan sonraki felaketlerimiz gösterdi ki bu ruh bilhassa milli felaketlerden doğar. Büyük felaketlere uğramamış bir millette fertler ekseriyetle bireycidirler. Yani her şeyden evvel veya ferdi menfaatleri yahut kişisel ihtirasları ve övünçleri için çalışırlar. Bu millet birdenbire büyük bir felakete uğrarsa fertlerinin ruhunda büyük bir değişme husule gelir. Evvelce genel işlere hiç alaka beslemeyen yahut bu işlerle yalnız menfaat, açgözlülük ve övünme güdüleriyle meşgul olan fertler şimdi tamamıyla hasbi ve menfaatsiz olarak genel işlere büyük ve samimi bir alaka duyarlar. Reval görüşmesiyle başlayarak Sevr Anlaşması'yla ve Anadolu'nun İstanbul'un ve Trakya'nın işgaliyle tamamıyla meydana çıkan aleyhimizdeki dehşetli Avrupa suikasti birçok fertlerin uyanmasına sebep oldu. 6 çizili bölüm sona erdi. Milli felaketlerin tesiriyle bir taraftan kalplerde samimi ülküler doğarken diğer yandan da ruhlarda toplumculuk seciyesi uyanmaya başladı. Türkler bugün bu seciye sayesindedir ki demokratik teşkilata sahip milli bir devlet vücuda getirebildiler. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Abdülhamit devrinde genel işlerden bahsolundukça ekser adamlar neme lazım derdi. El için yanma nara, yak çubuğunu sofana ara lakırdısı o zamanki zihniyetin veciz bir tercümanıdır. Bugün bilhassa felaketi yakından gören vilayetlerimizin halkında milli dayanışmanın ne demek olduğu açık bir surette anlaşılmıştır. Binaenaleyh yeni Türkiye tamamıyla halk tarafından idare olunur bir halk hükümeti vücuda getirirken bir tarafta milli ülküyü duyan ve yaşayan fertlerini, diğer cihetten de milli felaketi bütün dehşetiyle görüp geleneksel tevekkül uykusundan tamamıyla uyanan uzuvlarına bel bağlamıştır. Konu başlığı Çınaraltı 1. Türklerin en zayıf noktası ve en kuvvetli noktası. Dün ikindiden sonra yine Çınaraltı'na gittim. Meçhul filozof oradaydı. Selamdan hal ve hatır soruşlardan sonra bu suali sordum. Türkler hangi noktada çok kuvvetlidirler ve hangi noktada çok zayıftırlar? Buna dair fikirlerinizi lütfen söyler misiniz? Türk milletinde ortak bilinç çok kuvvetlidir. Bu hususta şair, şark milletlerine benzemez. Diğer şark milletlerinde henüz aşiret ve feodalizm teşkilatı kalkmamıştır. Bu sebeple onlarda yalnız zümrevi vicdanlar kuvvetlidir. Türklerde ise aşiret ve feodalizm teşkilatları kalmadığı ve her Türk köyü Avrupa köyleri gibi bir komün mahiyetinde bulunduğu için genel milleti içeren gayet kuvvetli bir ortak bilinç vardır. Türkler nice defa harp ve felaket zamanlarında bu ortak bilinç sayesinde büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar göstererek dünya kamuoyunda saygın bir mevki kazanmışlardır. Türkleri askerlik hususunda birinci derecede bir millet yapan işte bu özelliktir. Türklerin tehlike zamanlarında daima bir rehberin arkasında birleşerek harikalar göstermesi mümkündür. Hususuyla bu rehber hem kahraman hem de dahi olduğunu fiiliyatla ispat etmiş bulunursa, bütün millet tamamıyla tereddüt ve şüpheden arınmış olarak her türlü tehlikelere onunla beraber atılmaktan çekinmez. Bu ruhi ve içtimai kudret, Avrupa'nın en kudretli milletlerinde bile bu derece kuvvetli değildir. Tehlike ve harp anlarında daima Türk milletinin mucizeler göstermesini bekleyebiliriz ve Türklerin hiçbir millette görülmeyen fedakarlıkları yapacağından emin olabiliriz. Türk milletinin daima güvenebileceğimiz en asaslı kudreti budur. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Türklerin en zayıf noktasına gelince, bu da iş bölümünün yeteri derecede derinleşmemiş olmasından ibarettir. İş bölümü fertlerin uzman olmasını ve yalnız uzmanlara kıymet verilmesine icap ettirir. Bizde şimdilik uzmanlar azdır ve genel bilgi sahiplerine, hezarfenlere daha çok kıymet veriliyor. İşte bundan dolayıdır ki en yüksek ülkelere doğru atıldığımız ve en köklü inkılapları yapmak cesaretini gösterdiğimiz halde her işin uzmanlarını bulamamak yüzünden uygulamada süratli ve hatasız olamıyoruz. Bu noktadaki eksikliğimizi itiraf ederek derhal çaresine tevessül etmeliyiz. Uzman yetiştirmek için Avrupa'ya çokça talebeler göndermemiz ve yetişmiş uzmanlarımız varsa onlara dört elle sarılmamız lazımdır. 6 çizili bölüm sona erdi. Gustave Le Bon başka bir filozoftan naklen diyor ki, Fransa'nın birinci derecedeki 50 mühendisi, 50 kimyageri, 50 hukukçusu, 50 iktisatçısı, 50 maliyecisi birdenbire vefat etseler, Fransa milleti bir an içinde mahvolur, fakat ihtisasla alakadar olmayan bütün idari heyeti bir an içinde hayatı terk etse, Fransız milleti bunların yerine daha iyilerini bularak yine eskisi gibi yaşamakta devam edebilir. Biz ortak bilincimizin çok kuvvetli olması sebebiyle Avrupa'nın en kudretli milletlerinden biriyiz. Fakat iş bölümünün henüz başlangıç devresinde bulunması ve az miktarda bulunan uzmanlarımıza da kâfi derecede kıymet vermeyerek en fazla iş görecekleri mevkilerden uzaklaştırmamız, milletimizi gelişme sahasında daima yerinde sayar bir hale getirmiştir ve bu yolu takipte ısrar edersek hiçbir zaman çağdaş bir millet olamayacağımızdan ve Avrupa medeniyeti camiasına giremeyeceğimizden emin olmalıyız. Yine sordum. Bu milletin en büyük ülküleri nelerdir? Şu yolda cevap verdi. Bu milletin en büyük ülkülerini dört ülküde özetleyebiliriz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. 1. Milliyetçilik. 2. Halkçılık. 3. Batı medeniyetçiliği. 4. Cumhuriyetçilik. Türk milleti bu gayelere ulaşmak için ortak bilinç kuvvetiyle neler yapmak mümkünse hepsini yaptı. Fakat yalnız ihtisaslar, iş bölümü ve mesleki teşkilatla yapılması lazım gelen şeylere henüz başlamadı bile. Bu eksikliğimizi tamamlamaya çalışmak en büyük borcumuzdur. Bunun en süratli çaresi ve en kolay tedbiri Avrupa'dan uzmanlar getirtmektir. Ben Avrupa sermayesinin memleketimize girmesinden korkmadığım gibi Avrupa'nın siyasi mahiyette olmayan hakiki uzmanlarına da tamamıyla güvenirim. Medeniyet uluslararası olduğu gibi onun temsilcileri olan hakiki uzmanları da uluslararası insanlardır. 6 çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Mesela Pasteur'ün keşiflerinden bütün milletler fayda görmüşlerdir. Diğer bütün kâşiflerin ve buluşçuların faydaları da günden güne bütün medeniyet alemine yayılmaktadır. Ben yine sordum. İş bölümü bu kadar önemli bir etken olduğuna göre onun derinleşmesi büyük toplumsal değişmelere sebep olmak lazımdı. Bu değişmeleri niçin görmüyoruz? Şöyle cevap verdi. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Avrupa'da Rönesans'la başlayan bütün inkılapçılar, iş bölümünün cemiyet hayatında yeni bir etken olarak tesire başlamasının tabii neticelerinden ibarettir. Mesela Rönesans medeniyette inkılap olduğu gibi, reform dinde inkılap, renovasyon felsefede inkılap, revolüsyon siyasette inkılap, feminizm kadınlıkta inkılap, sosyalizm, iktisatta inkılap ve toplumsal terbiye, terbiyedeki inkılap demektirler. 6 çizili bölüm sona erdi. İş bölümünden evvel bu inkılaplara dair hiçbir ize tesadüf edilmezdi. O zaman yalnız ortak vicdandan doğan ortak müesseseler ve fikirler mevcut olabilirdi. O zamanki insanlar yalnız ortak bilince ve ortak şahsiyetine sahiptiler. Ferdi bilinçle ferdi şahsiyet henüz fertlerde teşekküle başlamamıştı. Fakat iş bölümü derinleştikten sonra başlangıçta mesleki vicdan, sonra da ferdi vicdan vücuda gelmeye başladı. Ferdi vicdan, ferdin cemiyetteki din, ahlak, hukuk, sanat, lisan, siyaset, aile gibi müesseseleri kendine özel bir ayrıntıyla görmesi, milli zemin üzerinde kendi ruhundan doğan nakışları işlemesi demektir. Ferdi şahsiyet sahibi, esaslarda kendi milliyetiyle dayanışmada olmakla beraber bunların yorumunda tamamıyla şahsidir. İş bölümünden doğan bu yeni ruha bireyin bağımsızlığı denilir ki, Avrupa'da bugünkü terbiyenin 3 hedefinden biridir. Diğer 2 hedef de çocukların disiplinli ve fedakar olarak yetiştirilmeleridir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Görülüyor ki, iş bölümü toplumsal olgunlaşmayı iki büyük kısma ayıran en mühim bir etkendir. Toplum bilim cemiyetleri iş bölümü olup olmamalarına göre iki büyük cinse ayırmıştır. Kıta cemiyetleri, örgütlü cemiyetler. Bunlardan kıta cemiyetlerinde yalnız ortak bilinç vardır. Henüz iş bölümü kâfi derecede vücuda gelmemiştir. Örgütlü cemiyetlerde ise ortak bilinçten başka iş bölümü ve onun neticesi olan ihtisas da teşekkül etmiştir. Yukarıda saydığımız inkılaplar, milletlerin kıta cinsinden örgütlü cinse geçtiği zamanın zaruri ve tabii neticeleridir. İşte bugün Türkiye'de bu aşamada bulunuyor. Düne kadar bir kıta cemiyetiydik. Bugünden itibaren örgütlü bir cemiyetiz. Şu kadardır ki bu yeni hayatın henüz başlangıcındayız. İş bölümünde ileri gittikçe yeni hayatta daha zengin olacağız ve gittikçe daha ziyade örgütlü bir cemiyet oldukça Avrupa milletlerine medeniyetçe de eşit olacağız. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Konu başlığı: Çınaraltı, 20. asrın en mühim müessesesi gazetedir. Dün akşam yine meçhul filozofla beraberdik. Bu asrı karakterize eden en çağdaş kurum hangisidir diye sordum. Şu cevabı verdi: 19. asrı Alfred Folie'ye göre karakterize eden ne tayyarelerdir, ne denizaltılardır, ne de otomobiller, tanklar, dreadnoughtlardır. Bunlar olmasaydı yine asrımızın 19. asır olabilirdi. Medeniyet kurumlarının diğerlerini de birer birer kaldırabiliriz. Asrımızın 19. asır olmasına yine bir noksanlık gelmez. Fakat maazallah bir de gazetenin ortadan kalkmasını düşünelim. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Bütün diğer medeniyet müesseseleri yerinde dururken, yalnız gazetenin yok olması bizi 19. asırdan uzaklaştırarak orta çağa doğru atar. Demek ki bu asrı karakterize eden en başlı medeniyet müessesesi ancak gazetedir. Alfred Folie'nin bu sözleri 20. asır içinde doğrudur. Mesela gazetesiz bir millet meclisi farz edelim. Bu neye yarar? Hiçbir işe yaramaz. Parlamentonun bile en büyük vazifesi gazetelerin hürriyetini temin etmektir. Millet meclisindeki mesuliyetsiz hitabet kürsüsü ki memleketteki hürriyetin canlı temsalidir, gazetelerin hürriyetine en kuvvetli kefildir. Gazetelerin hürriyetine dokunulur dokunulmaz o kürsünün feryat etmesi lazım gelir. Gazetenin bu kadar büyük bir öneme sahip olması nereden geliyor? Evvela eski devirlerde mevcut olmayan yeni bir toplanma tarzı yaratmasından. Gazetenin doğmasından evvel yalnız bir türlü toplanma tarzı vardı. O da insanların kapalı bir salonda yahut açık bir meydanda toplanıp beraber duyması, düşünmesi ve irade etmesiydi. Bu toplanmadan husule gelen birkaç saatlik geçici cemiyete cemmi gafir, parantez içinde kalabalık denilir. Kalabalık sözel bir cemiyettir. Bu cemiyette hatipler söyler, ön ayaklar kışkırtmada bulunur, elebaşılar yol gösterir. Gazeteden doğan yeni toplanma tarzı ise amme, kamu adını alır. Kamu sözel değil, yazılı bir cemiyettir. Bir kamunun fertleri kalabalıkta olduğu gibi bir yerde, bir dükkanda toplanmaya muhtaç değildir. Evinizde otururken yalnız günün gazetesini okumakla göze görünmez bir toplanışın, manevi bir cemiyetin içine girmiş olursunuz. Çünkü her gün aynı gazeteyi okuyanlar, aynı suretle duymaya, düşünmeye, irade etmeye alışarak ortak bir bilince sahip olurlar. 6 çizili bölüm sona erdi. Bundan başka aynı gazeteyi okuyanlar, her gün akşama kadar zihnen aynı vakalarla meşgul olurlar. Çünkü gazetede bu vakalar haber olarak yazılmıştır. Aristo, insanı toplumsal bir hayat yaşamaya muhtaç bir hayvandır diye tarif etmiş. Gazetenin çıkışından evvel toplanma her halükarda bir araya gelmeyi icap ettiriyordu. O zamanlar vatanın yalnız Medine'den ibaret olması, bir şehre mahsus olması bu sebebe dayanıyordu. Çünkü o vakit insanlar yalnız kalabalık halinde toplanabilirlerdi. Ancak meclislerde yahut meydanlarda toplanarak sözel sohbetlerle konuşabildiklerinden o zaman milli bir vatan teessüs edemezdi. O zamanki büyük devletlerde aşiretlerin yahut şehirlerin bir konfederasyonundan ibaretti. Yüzlerce şehirde ve yüz binlerce köylerde dağınık olarak yaşayan bir milletin tamamı bir kalabalık halinde toplanamazdı. Bir şehrin veyahut bir aşiretin ahalisi de bu şekilde toplanabilirdi. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Gazetenin çıkışından sonra ise 40 milyon nüfuslu bir millet yazılı bir kamu halinde aynı suretle duymaya, düşünmeye, irade etmeye yetenek kazandı. Bütün bir millete ortak kamuoyu bu suretle doğdu. Milli devlet ve milli vatan ancak bundan sonra teşekkül edebildi. Demek ki milliyetin ve çağdaş devletin doğması başlıca gazetenin sayesindedir. Bundan başka gazete uluslararası kamuoyunun da anasıdır. Bütün milli kamuoylarının üzerinde bir cihan kamuoyu vardır ki bunu doğuran da bilhassa gazetedir. Gazete sayesindedir ki bütün medeni insaniyet gerçek bir cemiyet halini alıyor. Bence hakiki milletler cemiyetinin teşekkülüne kadar bunun rolünü yapacak olan da ancak gazetelerdir. Gazetenin en büyük hizmeti genel bir eğitici olmasıdır. Bugün kitaplar okunmuyor, dergilerin geliri masraflarını korumuyor. Seve seve okunabilen yazılar ancak gazetelerdir. Çok kimsenin bütün bilgisi gazetelerden öğrendiği bilgilerle sınırlıdır. Gazete her gün ferdin ayağına giden ve herkesin anlayabileceği dersleri okunan canlı bir mekteptir. O halde bir milletin ayağa kalkması için düzeltmeye ilk önce gazetelerinden başlamalıdır. 6 çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Gazete her müesseseyi tenkit ve kontrol eden, her hatayı düzeltmenine düzelttiren, çağdaş bir millete ilkeler ve ülküler veren toplumsal bir yayıcıdır. Fakat bu toplumsal yayıcı her şeyden evvel kendi kendini denetlemeli, kutsal rolünü tamamıyla yapıp yapmadığını daima aramalı ve yoklamalıdır. Gazeteleri hakiki vazifelerini ifa eden bir millet, her türlü kusurlarından kurtularak bütün gelişmelere ve olgunlaşmalara nail olabileceğini bilmelidir. Çağdaş bir millet olmak için görev düşkünü gazetelere sahip olmak kafiyedir. Şurası da var ki gazetenin ömrü bir günlüktür. Bir gazete çıktığı gün gayet önemlidir. Ertesi gün bu önemi kalmaz. Mesela bir gün masa üstündeki bir gazetede mühim bir makale yahut bir haber görürsünüz. Derhal onu okumaya can atarsınız. Fakat okumadan evvel bir de gazetenin tarihine bakarsınız. Gazete geçmiş bir güne aitse, makale ve haberin gayet ehemmiyetli olmasına rağmen gazeteyi elinizden atarsınız. Çünkü bugün artık bu makale yahut haber hiçbir ferdin ruhunu meşgul etmiyor. Halbuki günün gazetesini okuduğunuz zaman herkesle beraber aynı vakalar hakkında düşünüp hissetmiş olacaksınız. İşte gazetenin kıymeti de bundan ileri gelir. Gustave Le Bon kalabalıklara dair yazdığı bir eserde "Bu asır kalabalıklar asrıdır" demişti. Gabriel Tarts ise bu asır kamular asrıdır diyerek bu sözü tashih etti. Bence Tart daha haklıdır. Bundan anlaşılıyor ki bu asır gazeteler asrıdır. Gustave Le Bon G-U-S-T-A-V-E-L-E-B-O-N Gabriel Tart G-A-B-R-I-E-L-T-A-R-D-E